Ayrım 34, Yanlış Yol, Henning Mankell, sayfa 434. O gün öğleden sonra saat 3'te Wallander diğerleriyle birlikte Üstad'a döndü. Soruşturmanın Üstad'dan yönlendirilmesine karar vermişlerdi. Yolculuk boyunca derin bir sessizlik içinde olan Wallander yalnızca Hanson kendisine soru sorduğunda karşılık veriyordu. Emniyete geldiklerinde Swedberg, Martinson ve Åkesson'la kısa bir toplantı yaptılar. Swedberg artık Karlman'ın kızıyla konuşabileceklerini haber verdi. Ertesi sabah hastaneye Wallander'le Höglund'un gitmesine karar verdiler. Saat 6'da Wallander babasını aradı. Telefonu Gertrude açtı. Babasının eski haline döndüğünü söyledi. Birkaç gün önce olanların tümünü unutmuşa benziyordu. Wallander daha sonra evini aradı ama telefon açılmadı. Linda evde yoktu. Emniyetten çıkarken Ebba'ya anahtarlarına ilişkin bir haber olup olmadığını sordu. Yoktu. Arabasına binerek rıhtıma gitti ve deniz kıyısında uzunca bir yürüyüş yaptıktan sonra kafelerden birine oturup bira içti. Birasını yudumlarken yoldan geçenleri izledi. Daha sonra kalkarak sahil güvenlik kulübesinin yanındaki ahşap banka geçip oturdu. Hava ılıktı ve rüzgar yoktu. Teknelerin birinden hafif bir müzik geliyordu. Rıhtımın ucuna Polonya'dan gelen bir feribot yanaşıyordu. Farkında olmadan bağlantıyı kurmaya başlamıştı. Kıpırdamadan oturarak düşüncelerin doğal akışını engellememeye çalıştı. Durum aslında tahmin ettiğinden de daha kötüydü. Hala birçok boşluk söz konusuydu ama araştırmalarını nerede yoğunlaştırmaları gerektiğini sanki görebiliyordu artık. Üstüne çalıştıkları soruşturma planının kötü olmadığını düşündü. Sorun ulaştığı sonuçlar ve düşüncelerdeydi. Yerinden kalkarak arabasına binip eve gitti. Mutfak masasına oturarak düşüncelerinin bir özetini çıkardı. Gece yarısından az önce Linda geldi. Olanları gazeteden okumuştu. ''Bunları kim yapıyor?'' diye sordu Linda. ''Böylesi cinayetler işleyen biri nasıl bir insandır acaba?'' Wallander karşılık vermeden bir an düşündü. ''O da senin ve benim gibi biri'' dedi sonunda. ''Genelde inan bana, senin ve benim gibi biri.'' 31. Bölüm. Wallander bir sarsıntıyla uyandı, gözlerini açarak kıpırdamadan bekledi. Dışarıda hava loştu, evde biri dolaşıyordu. Komodinin üstündeki saate baktı, 2:15 geçiyordu. Korkudan kas katı kesildiğini hissetti. Bunun Linda olmadığından emindi, Linda deliksiz uyurdu. Soluğunu tutarak sesi dinledi, evde dolaşan kişi yalın ayaktı. Wallander yavaşça yataktan kalktı, etrafına bakınarak kendini korumak için bir şeyler aradı. Tabancasını emniyette bırakmıştı. Yatak odasında kendisini korumak için kullanabileceği tek şey kırık ahşap bir sandalyenin koluydu. Kolu yavaşça alarak yeniden sese kulak verdi. Hareketlerini engellememesi için sabahlığını giymedi. Yatak odasından çıkarak oturma odasına baktı. Linda'nın odasının önünden geçti. Kapı kapalıydı, uyuyordu. İşte şimdi çok korkmuştu. Ses mutfaktan geliyordu. Oturma odasının kapısının önünde durarak sesi dinledi. Ekol mu haklı çıkmıştı. Son derece güçlü biriyle karşılaşacağını düşünüyordu. Tahta sandalyenin kolunun bir yararı olmayacaktı. Kitaplığın çekmecelerinden birinde eski moda bir çift muşta olduğunu hatırladı. Bunları bir polis piyangosunda kazanmıştı. Yumruklarının kırık bir sandalye kolundan çok daha iyi kendini koruyacağına karar verdi. Mutfaktan hala sesler geliyordu. Parke zeminde ses çıkarmamaya özen göstererek çekmeceyi açtı. Muştalar son vergi iade makbuzunun hemen altındaydı. Muştalardan birini sağ eline geçirdi. Aynı anda da mutfaktan gelen sesler kesildi. Hızla dönerek elini kaldırdı. Linda eşikte durmuş şaşkınlık ve korkuyla babasına bakıyordu. O da kızına baktı. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu Linda. ''Elindeki ne?'' ''Eve hırsız girdi sanmıştım.'' dedi muştayı çıkararak. Linda babasının korktuğunu hissetti. ''Benim, uyuyamamıştım da. Odanın kapısı kapalıydı. Kapamış olmalıyım, su alayım.'' dedim. ''Ama sen geceleri hiç uyanmazdın. O günler çok uzakta kaldı. Bazen uykusuzluk çekiyorum. Özellikle kafamda birçok şey varken.'' Wallander kendini aptal gibi hissetti ama çok da rahatlamıştı. Bu tepkisi bir şeyi gösteriyordu. Ekholm'ün sözlerini demek ki sandığından çok daha ciddiye almıştı. Kanepeye oturdu. Din de hala ayakta ve şaşkınlıkla babasına bakıyordu. ''Bazen senin geceleri nasıl uyuduğunu çok merak ediyorum. Özellikle böylesine yoğun günler geçirdiğinde.'' ''Alıştım artık.'' diye karşılık verdi Wallander yanıtının doğru olmadığını bilerek. Genç kız babasının yanına oturdu. ''Kaysa sigara alırken ben de akşam gazetelerine bakıyordum.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Helsingborg'da olanlarla ilgili ayrıntılı haber vardı. Tüm bunlara nasıl dayandığını bilemiyorum.'' ''Gazeteler abartıyor. Birinin başını fırında yakmak nasıl abartılır?'' Wallander kızının bu sorusunu duymazdan geldi. Bunu kendisi için mi yoksa kızı için mi yaptığını bilmiyordu. Adli tıp nasıl dayansın peki? Ben yalnızca olay yerini inceliyorum, sonra da ne olduğunu saptamaya çalışıyorum. Linda başını iki yana salladı. Bana asla yalan söyleyemezsin. Belki anneme söylersin ama bana asla. Ben Mona'ya hiç yalan söylemedim. Söyledim mi? Onu ne kadar sevdiğini ona hiç söylemedin. Söylemediklerinde yanlış anlaşıldı. Wallander kızına şaşkınlıkla baktı. Kullandığı sözcükler şaşırtıcıydı. Küçükken akşamları eve getirdiğin dosyaları gizlice okurdum. Heyecanlı olduğunu düşündüğümüz bir olayın üstünde sen çalışırken ben de arkadaşlarımı çağırır, odamda oturarak tanıkların ifadelerinin yazılı olduğu kağıtları baştan sona heyecanla okurduk. Bundan haberim yoktu. Olması da gerekmiyordu. Onun için evde kim olduğunu düşündüğünü söyle bakalım. Linda birden konuyu değiştirmişti. Wallander gerçeğin en zararsız kısmını kızına anlatmaya karar verdi. Bazen ama çok ender olarak gazetelerde ya da televizyonda görünen kendi konumundaki birçok polisin suçluların ya da katillerin dikkatlerini çektiğinden ve bu söz konusu kişileri kafalarına taktıklarından söz etti. Ya da kafalarına takmak yerine bu kişilere ilgi duymaya başlamalarından. Aslında endişe edilecek bir şey yoktu. Ama artık bunca olaydan sonra kimse neyin normal, neyin anormal olduğunu kestiremiyordu. Böylesi bir olasılığın farkında olmak, katilin ya da katillerin takıntısı veya ilgi duydukları kişi olma olasılığını da göz ardı etmemekte yarar vardı. Ama bu aşamada insanın endişe etmesini gerektiren bir şey yoktu. Linda babasının söylediklerine inanmamıştı. ''Endişelenecek bir şey yok ama seni elinde muştayla gördüm.'' dedi. ''Ve benim gördüğüm bir polisti, baban değil. Ve bu polis de çok korkmuştu.'' ''Kabus görmüş olabilirim.'' dedi Wallander inandırıcı olmaya çalışarak. ''Sen şimdi bana neden uyuyamadığını anlat bakalım.'' ''Yaşamımda ne yapacağımı kestiremiyorum. Bu da beni kaygılandırıyor.'' ''Geçen gün izlediğim oyunda Kaysa ile birlikte çok iyiydin.'' Ama olmamız gerektiği kadar iyi değildik. Zamanla daha iyi olursunuz. Ama ya ben bundan tümüyle farklı bir şey istiyorsam? Ne gibi? Gece yarısı uyandığımda ben de işte bunu düşünüyordum. Gözlerimi açtım ve hala bu sorunun yanıtını bulamadığımı düşündüm. Beni her zaman uyandırabilirsin. Polis olduğum için en azından iyi bir dinleyici sayılırım. Ama belki de benden daha iyi yanıtları olanlar da vardır. Linda başını babasının omzuna dayadı. ''Biliyorum sen çok iyi bir dinleyicisin. Annemden çok daha iyisin bu konuda. Ama sorularımın yanıtlarını büyük olasılıkla bizzat kendim bulmam gerekecek.'' Uzun süre yan yana kanepede oturdular. Sabahın saat 4'ünde yatmaya karar verdiler. Linda'nın söylediği bir şey Wallander'in kendini iyi hissetmesini sağlamıştı. ''Sen annemden daha iyi bir dinleyicisin.'' Wallander 7'de uyandı, Linda uyuyordu. Evden çıkmadan önce bir fincan kahve içti. Hava hala çok güzeldi ama rüzgar çıkmıştı. Emniyete gittiğinde tüm tatil planının bozulduğundan şikayet eden Martinson'la karşılaştı. Üstlendikleri bu zor soruşturma yüzünden herkes tatilini ertelemek zorunda kalmıştı ve ne zaman tatile çıkacakları da belirsizdi. ''Eylül'e kadar belki de hiç tatile çıkamayacağım.'' dedi Martinson öfke dolu bir sesle. ''Eylül'de kim tatile çıkmak ister ki?'' ''Ben'' dedi Wallander. ''Babamla İtalya'ya gideceğiz.'' Wallander odasına girdiğinde o günün 6 Temmuz çarşamba olduğunu fark etti birden. Cumartesi sabahı yani 3 gün sonra Kastrup Havaalanı'nda bayi bayi karşılayacaktı. İlk kez tatillerinin iptal edilmesi ya da en azından belirsiz bir süre için ertelenmesi gerektiğini ciddi bir şekilde fark etmişti. Son haftalarda bu konuyu düşünmemeye özen göstermişti. Oysa artık bu şekilde devam edemeyeceği ortadaydı. Uçak biletleriyle otel rezervasyonlarını iptal ettirmesi gerekiyordu. Bayban'ın göstereceği tepkiden çok korkuyordu, koltuğuna oturdu ve bu düşüncelerin karnını ağrıttığını fark etti. Başka bir seçenek daha olmalı diye geçirdiği içinden. Bayba buraya gelebilir, belki insanları öldüren ve kafa derilerini yüzen bu lanet herifi birkaç gün içinde yakalayabiliriz. Bayba'nın hayal kırıklığı yaşamasını istemiyordu. Bir zamanlar bir polisle evli olmasına karşın yine de koşulların daha farklı olmasını istiyor ve ona o günlerde yaşadığı hayal kırıklıklarını yeniden hatırlatmak istemiyordu. Wallander Bayba'nın İsveç gibi bir ülkede yaşamın çok daha farklı olduğunu düşünmüş olabileceğini geçirdi aklından. Ama planladıkları gibi Skagen'e gidemeyeceklerini söylemek de istemiyordu. Aslında hemen şimdi ahizeyi kaldırıp Riga'yı araması gerekiyordu. Ama bu tatsız konuşmayı erteledi. Buna henüz hazır değildi. Masanın üstünde duran not defterlerinden birini alarak iptal ettireceği şeyleri yazdı. Sonra yeniden polis olduğunu hatırladı. Bir gece önce rıhtımda ahşap bankta otururken aklına gelen düşünceyi bir kez daha gözden geçirdi. Evden çıkmadan önce yazdığı özeti de yanına almıştı. Bir gece önce yazdıklarını masanın üstüne koyarak okumaya başladı. Yazdıkları hala kendisine mantıklı geliyordu. Ahizeyi kaldırarak Ebba'ya Helsingborg'dan Valdemar Siösten'i bağlamasını söyledi. Ebba birkaç dakika sonra onu aradı. Siösten galiba sabahları teknesinin dibine yapışan kabuklu deniz hayvanlarını kazırmış dedi. Ama az sonra yerinde olacakmış. Herhalde 10 dakika içinde arar. Siösten 15 dakika sonra aradı. Wallander onun yaptıkları soruşturmaya ilişkin anlattıklarını dikkatle dinledi. Liljegren'in öldürüldüğü akşam Aschaberg Caddesi'nde motosikletli birini gören yaşlı bir çiftle konuşacağını söyledi. Çok dikkatli ol dedi Wallander, önemli olabilir.
Merak etme.
Wallander cesaretini toplamak istercesine öne doğru uzandı.
Senden bir şey istiyorum dedi. Öncelik tanıman gereken bir şey.
Liljegren'in villasındaki partilere katılan kadınları bulmanı istiyorum.
Neden?
Önemli olduğunu düşünüyorum. O partilere kimlerin katıldığını öğrenmemiz gerek. Soruşturmayla ilgili dosyayı okuduktan sonra bunu daha iyi anlarsın. Wallander sorusunun diğer 3 cinayet için topladıkları dosyalarda yanıtlanmayacağını biliyordu. Ama o anda daha fazla derine inmek istememişti. Bir süre daha tek başına avının izini sürmek istiyordu.
Yani gidip bir fahişeyle konuşmamı istiyorsun.
Evet, eğer o partilerden birine gitmiş birini bulabilirsen.
Katılanlara ilişkin söylentiler var.
Bulur bulmaz da beni aramanı istiyorum. Hemen Helsingborg'a geleceğim.
Eğer bulursam onu içeri atayım mı?
Neden atacaksın?
Bilmiyorum.
Ben yalnızca onunla konuşmak istiyorum, o kadar. Kadının kesinlikle endişelenmesini istemiyorum. Korkan birinin söyleyeceklerinin bana bir yararı olmaz.
Elimden geleni yapacağım dedi Siösten. Yaz ortasında bana ilginç bir görev verdin.
Telefonu kapattılar. Wallander bir gece önce aldığı notlara geri döndü. Saat 8'de Höglund'u arayarak hazır olup olmadığını sordu. Wallander yerinden kalkarak ceketini aldı ve Höglund'la danışmada buluştular. Karlman'ın kızıyla hastanede ne konuşacaklarını planlamak amacıyla hastaneye yürüyerek gittiler. Wallander yüzüne tokat atan o genç kızın adını bile bilmiyordu.
Erika dedi Höglund, ona kesinlikle uymayan bir at.
''Neden?'' diye sordu Wallander hayretle.
''Erika adını duyduğumda gözümün önünde güçlü biri canlanıyordu ondan. Örneğin bu adda birinin bir otel müdürü ya da vinç operatörü falan olması gerek.''
''Adamın kurt olmasının sence bir sakıncası var mı?''
Höglund gülümseyerek başını salladı.
''Bir insanı adıyla değerlendirmenin son derece saçma olduğunu ben de biliyorum ama bu hoşuma gidiyor. Daha derin anlamları olan bir bilmece gibi geliyor bana.'' Bir yandan da kediye Yağız ya da köpeğe Mırnav adı verileceğini düşünmekte zorlanıyor insan.
Başka örnekler de olmalı dedi Wallander. Tamam, Erika Karlman hakkında ne biliyoruz?
Hastaneye doğru yürürlerken güneş sol tarafta kalmıştı. Rüzgar arkalarından esiyordu. Höglund, Erika Karlman'ın 27 yaşında olduğunu söyledi. İç hatlar seferi yapan İngiliz uçak şirketinin birinde kısa bir süre için hosteslik yapmıştı. Bir yerde hiç uzun süre çalışmamış, sürekli iş değiştirmişti. Babasının parasıyla tüm dünyayı dolaşmış ve kısa süre sonra da Perulu bir futbolcuyla boşanmayla biten bir evlilik yapmıştı.
''Bana tipik bir sosyete kızı gibi geldi.'' dedi Wallander. ''Doğduğu andan itibaren her şey ona gümüş tepsiyle sunulmuş.''
''Annesine bakarsan daha genç kızlığında hisleri nöbetleri geçirmeye başlamış. Bu sözcükler annesinin kullandığı sözcükler. Ama bana sorarsan nörotik bozuklukları var demek daha doğru olur.''
Daha önce de intihar girişiminde bulunmuş mu?
Hayır, kimse bu konuda bir şey bilmiyor. Annesinin yalan söylediğini sanmıyorum.
Wallander bir an için düşündü. O zaman intihar etme konusunda çok ciddi olmalıydı. Gerçekten ölmek istemiş demek ki.
Ben de senin gibi düşünüyorum.
Bir süre daha yürüdüler. Wallander Erika'nın yüzüne tokat attığını, artık Höglund'dan saklamanın bir anlamı olmadığını hissediyordu. Hoş kendisi anlatmasa bile belki de Erika bundan söz ederdi. O zaman da erkeklik gururundan ötürü bu olayı anlatmadığı ortaya çıkardı. Hastaneye iyice yaklaştıklarında Wallander arkadaşını durdurarak ona her şeyi anlattı. Höglund duyduklarına çok şaşırmıştı.
''Bunun annesinin sözünü ettiği o histeri krizlerinden biri olduğu kesin.'' dedi Wallander.
Yürümeyi sürdürdüler. Kısa süre sonra Höglund durdu.
''Bu sorun yaratabilir.'' dedi. ''Büyük olasılıkla duygusal açıdan çökük durumda. Birkaç gün boyunca ölümün eşiğinde olduğunun herhalde farkındadır. Kendisini öldürmeyi başaramadığı için pişman olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer seni karşısında görürse egosu incinebilir ya da saldırgan bir kimliğe bürünebilir.''
Wallander Höglund'un haklı olduğunu hemen anladı. O zaman galiba en iyisi senin onunla yalnız konuşman olacak. Ben kantinde oturur seni beklerim.
Ama önce ondan ne öğrenmek istediğimizi bir kez daha gözden geçirelim.
Wallander hastanenin yanında taksi durağının hemen arkasındaki bankı işaret etti, geçip oturdular. Bu tür soruşturmalarda her zaman yanıtların sorulardan daha ilginç olmalarını ümit ederiz diye söze başladı Wallander. Babasının ölümünden sonra neden intihar etmek istedi? Bu sorunun yanıtı sorgulamanın temelini oluşturacaktır. Bu soruyu nasıl soracağın da sana kalmış. Kendi yolunu kendin çizmelisin. Erika'nın yanıtları sorman gereken soruları da beraberinde getirecektir.
Babasının ölümüne o kadar çok üzülmüş ki artık yaşamanın bir anlamı kalmadığına karar vermiş olduğunu söylerse ne yapacaksın?
O zaman yalnızca bunu öğrenmiş olacağız.
Aslında tam olarak öğrenmek istediğimiz ne?
Şu anda ne olduğunu kestiremediğim soruları bulup çıkarmalısın. Erika'nın neden intihar etmek istediğini öğrenmeliyiz. Babasıyla ilişkisi nasıldı? Baba kız olarak birbirlerini severler miydi? Yoksa nefret gibi başka duygular mı vardı?
Başka duyguları olduğunu yatsırsa?
O zaman ona inanmayarak sorularını sormaya başlamalısın tabii. Tabii bunu ona belli etmeden, bu kadar kısa zaman içinde bir evden iki cenaze çıkmasını istemesinin arkasında başka nedenlerin yattığına eminim.
Bir başka deyişle bunu yatsırsa Erika yalan söylemiş olacak ve benim de bu yalanı neden söylediğini ve arkasında neler yattığını öğrenmemi istiyorsun.
Evet, böyle de diyebiliriz. Ama üçüncü bir olasılık daha var. Babasının ölümüne ilişkin bildiği bazı şeyleri mezara götürmekten başka bir çare göremediği için de intihar etmek istemiş olabilir.
Katili görmüş olabilir mi?
Olabilir.
Ve katilin yakalanmasını istemiyor.
Bu da olabilir.
Peki ama neden?
Burada en az iki olasılık söz konusu. Katili korumak istemiş olabilir ya da babasının anısını korumak istiyordu. Höglund çaresizlikle iç çekti.
Başarabileceğimden emin değilim.
Elbette başaracaksın. Seni kantinde bekleyeceğim. Beni orada bulamazsan buradayım demektir. Sakın acele etme.
Wallander Höglund'a danışmaya kadar eşlik etti. Birkaç hafta önce de yine bu hastaneye gelmiş ve Salomonson'un öldüğünü öğrenmişti. O günlerde kaderin kendisine ne tür oyunlar oynayacağını henüz bilmiyordu. Höglund nereye gideceğini öğrendikten sonra koridorda gözden kayboldu.
34. ayrımın sonu. Sayfa 446.